Ayrım 2.
Herkes tarafından kabul gören bu tanımda, savaş alanının dışında da cesaret gösterilebileceği ve cesur davranmak için sebat ile birlikte bilginin de kullanılması gerektiği dikkate alınmamıştı. Mesele çok basit gibi görünebilir ama aslında sonuçları açısından çok da önemli olabilir. Eğer bir generale ordusuna geri çekilme emri vermenin tek mantıklı manevra bu olsa dahi korkakça bir davranış olduğu öğretilmişse, bu yeni tanım onun seçeneklerini fazlalaştırmakla kalmayacak, kendisine yöneltilecek eleştirilere karşı kendini savunmasını da olanaklı kılacaktır. Platon'un Menon adlı yapıtında Sokrates yine herkes tarafından kabul gören bir fikrin doğruluğundan adı gibi emin olan biriyle sohbet etmektedir. Menon, Tesalya'da yaşayan çok varlıklı bir aristokrattır. O sırada Atina'yı ziyaret etmektedir ve paranın erdemle yakından ilgili olduğu fikrini savunmaktadır. Erdemli olabilmek için diye anlatır Menon Sokrates'e, insan çok zengin olmalı. Menon'a göre yoksulluk bir kader değildir. Bir kazadan ya da talihsizlikten kaynaklanamaz. Yoksulluk mutlaka kişinin kendi başarısızlığının bir sonucudur. Yazık ki elimizde Menon'un da bir portresi yok ama Atina'daki bir otelin lobisinde oturmuş Yunanistan'da yayımlanan bir erkek dergisini karıştırırken Menon'un ışıklandırılmış havuzun içinde şampanya içmekte olan bu adama benziyor olabileceğini düşündüm. Erdemli adam diye devam eder Menon kendinden emin bir tavırla. Çok iyi şeyler satın alabilecek kadar zengin olan adamdır. Sokrates de ona birkaç soru yöneltir. Sokrates, iyi şeylerden kastın sağlık ve refah mı? Menon, İyi şeyler derken altın ve gümüş sahibi olmayı, devlet yönetiminde yüksek rütbeli, onurlu bir görevde bulunmayı kastediyorum. Sokrates, iyi diye nitelediğin şeyler yalnızca bunlar mı? Menon, evet, yani bu türden bir sürü başka şey. Sokrates, sahip olma sözcüğüne dürüst ve doğru yoldan gibi başka sözcükler de eklemek ister misin? Yoksa senin için dürüst olup olmamak fark etmez mi? Bütün bu saydıkların dürüstçe edinilmemiş olsa sen bunları edinen kişiye yine de erdemli der miydin? Menon, tabii ki hayır. Sokrates, demek dürüstlük, sükunet ya da hürmet hangi erdem olursa olsun mutlaka altın ya da gümüş sahibi olmakla ilgili öyle mi? Aslında eğer doğru yoldan dürüstçe edinilmesi mümkün değilse, altın ve gümüş edinmeyi başaramamak erdemin ta kendisidir. Menon, öyle görünüyor. Sokrates, demek ki bu tür şeylere sahip olmak onlara sahip olmamaktan daha erdemli bir şey değil. Menon, vardığın sonuç galiba kaçınılmaz. Birkaç dakika içinde Menon, erdemli olmak için ille de zengin ve nüfuzlu olmak gerekmediğini, hatta bunların erdemli olmak için yeterli olmadığını anlamıştı. Zengin insanlara hayranlık duyulabilirdi ama bu onların sahip oldukları şeyleri nasıl edinmiş olduklarına bağlıydı. Öyleyse yoksulluk da kişinin ahlaki değerini yansıtamazdı. Varlıklı olmak erdemli olmanın bir şartı değildi. Bu nedenle zengin bir adam pek çok şeye sahip olduğu için erdemli olduğu sonucunu çıkartamazdı. Benzer biçimde yoksul birinin de yoksulluğunu ahlaki açıdan eksikliği oluşuna bağlaması için bir neden yoktu. 4. Başkaları bilmiyor olabilir. Bu iki sohbetin konuları biraz eskimiş olabilir ama bu konuşmalardan çıkartılabilecek sonuçlar hiç de eskimiş sayılmaz. Başkaları hatalı olabilir, önemli konumlara gelmiş kişiler bile olsalar, büyük çoğunluk tarafından yüzyıllardır kabul görmüş inançları dile getiriyor bile olsalar, bunun nedeni de çok basit. Çünkü bu insanlar inandıkları şeylerin mantıklı olup olmadığını hiç gözden geçirmemişlerdir. Menon'un ve generallerin sahip oldukları fikirler sağlam bir temele dayanmıyordu. Çünkü onlar herkesçe kabul görmüş normları, mantıklı olup olmadıklarını sorgulamadan benimsemişlerdi. Sokrates nedenle pasif davrandıklarını onlara daha iyi anlatabilmek için sistemli biçimde düşünmeksizin bir yaşam sürdürmenin, teknik ayrıntılara dikkate almadan hatta bunlarla ilgili en ufak bir fikre bile sahip olmadan çömlekçilik ya da ayakkabıcılık mesleğine soyunmaya benzediğini söyledi. İyi bir çömlek ya da ayakkabı yapmak yalnızca sezgiyle olacak bir iş değildi. Öyleyse çok daha karmaşık bir iş olan yaşamı sürdürme işi nasıl olur da öncüler ya da hedefler üzerine bir an bile kafa yormaksızın yürütülebilirdi. Bunun nedeni belki de yaşamımızı sürdürmenin çok da karmaşık bir şey olmadığına inanmamızdır. Bazı şeyleri yapmak dışarıdan bakıldığında çok zor görünür gözümüze. Bazı şeyleri yapmaksa nedense basit. Nasıl yaşamak gerektiği konusunda sağlam görüşlere sahip olmak ikinci kategoriye giriyor. Çömlek ya da ayakkabı yapmaksa birinciye. Çömlek yapmak gerçekten de çok zor bir işti. Önce şehrin 7 mil uzağındaki Kolyas burnundan çıkartılan çamur halindeki toprağın Atina'ya getirilmesi, dakikada 50-150 dönüş yapan çarkın üzerine yerleştirilmesi gerekiyordu. çarkın dönüş hızı yapılacak çömleğin çapıyla ters orantılıydı. Çömleğin çapı ne kadar dar ise çark o kadar hızlı dönecekti. Sonra süngerle silme, kazıyarak çömleğin dış yüzünü temizleme, fırçalama ve kulp yapma işlemleri geliyordu. Daha sonra çömlek, potasyum hidratla karıştırılmış çamurdan elde edilen siyah yoğun bir cilayla kaplanıyor, yani sırlanıyordu. Sır kuruyunca çömlek bir fırına konuluyor, fırının hava deliği açık bırakılmak suretiyle 800 derece santigrat ısıda pişiriliyordu. Çamur sertleşerek demir okside dönüşüyor, Fe2O3, çömlek koyu kırmızı bir renk alıyordu. Bunu takiben çömlek bu defa da 950 derece santigratlık ısıda pişiriliyor, ancak bu kez fırının hava deliği kapatılıyor ve nem vermesi için fırının içine ıslak yapraklar konuyordu. Bu işlemlerin sonucunda çömlek gri siyah bir renk alıyor, üzerindeki sır ise madeni siyah bir renge kavuşuyordu. Manyetit, Fe3O4, birkaç saat sonra fırın hava deliği yeniden açılıyor, yapraklar dışarı alınıyor ve ısı 900 derece santigrata kadar düşürülüyordu. Çömleğin üzerindeki sır siyah renkte kalırken çömlek ilk fırınlandığı zamanki kırmızı rengini yeniden kazanıyordu. Hiç tereddüt etmeden kendi çömleklerini yapmak üzere yalnızca birkaç Atinalı'nın harekete geçmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Çömlekçilik gerçekten zor bir işmiş gibi görünüyor. Ne yazık ki doğru dürüst bir ahlak anlayışı edinmek hiç de öyle görünmüyor. Aslında bu iş dışarıdan bakıldığında çok basit gibi görünen ama doğası gereği hayli karmaşık olan etkinlikler kategorisi içinde ele alınabilir. Sokrates bu karmaşık yapıya gereken saygıyı göstermeyen görüşlerini formüle etmek için bir çömlekçinin sarf ettiği kadar dikkati bile sarf etmeyen ama nedense kendine çok güvenen insanlar karşısında cesaretimizin kırılmaması gerektiğini söylüyor. Çok aşikar, çok doğal diye nitelenen şeylerin gerçekten öyle olduğuna çok az rastlanır. Bu bilinç şunu düşünmeye sevk etmeli bizi. Aslında yaşam göründüğünden çok daha esnek. Çünkü yaygın görüşler genelde hatasız çıkarımlar sonucunda değil, yüzyıllardır sürüp giden entelektüel karmaşanın sonucunda bugünkü konumlarına geldiler. Belki de şimdiki konumlarında olmaları için iyi bir neden yoktur, kim bilir? 5. Kendimiz için düşünmek. Filozof bize yalnızca başkalarının hatalı olabileceğini göstermekle kalmıyor, bir de neyin doğru olduğuna kendi kendimize karar vermemize yarayacak basit bir yöntem sunuyor. Pek az filozof düşünerek yaşamaya başlamak için bu kadar az şeyin gerekli olduğunu düşünür. Sokrates'e göre bunu yapabilmek için yıllarca eğitim almamız ve çok fazla boş vaktimiz olması gerekmez. Meraklı zihnindeki taşları yerli yerine oturtabilmiş ve sağduyuya uygun olduğu iddia edilen bir düşünceyi gözden geçirmek isteyen herkes, Sokrates'in yöntemini izleyerek sokakta yürürken bir arkadaşıyla bu konuda bir sohbete başlayabilir ve sonunda yarım saatten kısa bir zaman içinde bir ya da iki çarpıcı sonuca ulaşabilir. Sokrates'in sağduyuyu sorgulama yöntemine Platon'un ilk ve hatta daha sonraları kaleme aldığı diyaloglarda rastlanabilir. Çünkü bu yöntemde tutarlı basamaklarla ilerlemek söz konusudur. Ve aslında bu yöntemi yemek tarifi ya da bir kılavuz kitap diliyle de rahatça ifade ederek herkesin kabul etmemizi istediği ya da içten içe karşı çıkmak istediğimiz bir görüş için uygulayabiliriz. Bunu yaparken filozofa haksızlık ettiğimizi düşünmemize de gerek yok. Yönteme göre bir ifadenin doğru olup olmadığını anlamak için bu ifadenin çoğunluk tarafından kabul görüp görmediğine ya da önemli insanlar tarafından çok uzun bir zamandır benimsenmiş olup olmadığına bakamayız. Doğru ifade mantıksal olarak bir çelişkiye yol açmayacak ifadedir. Eğer tersi kanıtlanamıyorsa bir ifade doğru diye kabul edilir. Eğer tersi kanıtlanabiliyorsa bu ifadeyle yansıtılan görüşe kaç kişi inanırsa inansın, ifade yanlıştır ve biz de bu görüşle ilgili bir şüpheye kapıldığımız için haklı çıkmış oluruz. Sokrates'in düşünme yöntemi. 1. Sağduyuya uygun diye nitelenen bir görüşü yansıtan bir ifade seçin. Cesaret savaşta geri çekilmemeyi gerektirir, erdemli olmak varlıklı olmayı gerektirir. 2. Bu görüşü dile getiren kişinin kendine güveniyor ve bu görüşün doğruluğuna inanıyor olmasına bir süreliğini bir kenara bırakarak ifadenin yanlış olduğunu varsayın. İfadenin doğru olamayacağı durumlar ya da bağlamlar bulmaya çalışın. Kişi savaşta geri çekilmesine karşın cesur olabilir mi? Kişi savaş alanını terk etmediği halde cesaretten yoksun olabilir mi? Kişi parası olduğu halde erdemsiz olabilir mi? Kişi parasız olduğu halde erdemli olabilir mi? 3. Eğer bir istisna bulabildiyseniz yapılan tanım yanlıştır ya da en azından eksiktir. Kişinin cesur olduğu halde geri çekilmesi mümkündür. kişinin geri çekilmediği halde cesaretten yoksul olması mümkündür. Kişinin parası olduğu halde sahtekarın teki olması mümkündür. Kişinin parasız olduğu halde erdemli olması mümkündür. 4. Şimdi başlangıçta kullandığınız ifadeyle nüanslar eklemeli ve ifadeyi istisnaları da kapsayacak hale getirmelisiniz. Kişi hem savaşta geri çekilerek hem de ilerleyerek cesaret gösterebilir. Parası olanlar ancak bu parayı erdemli yollardan kazandılarsa erdemli diye nitelenebilirler. Parası olmayanlarsa hem erdemli olup hem para kazanmanın mümkün olmayacağı şartlar altında yaşıyorlarsa erdemlidirler. 5. Eğer iyileştirmiş olduğunuz ifadelerle ilgili başka istisnalar bulabiliyorsanız süreci yineleyin. Tersini ispat edemeyeceğimiz ifadeler doğrudur. Tabii eğer insanoğlunun böyle bir doğruya ulaşması mümkünse. İnsan ancak bir şeyin ne olmadığını anlamak suretiyle onun tam olarak ne olduğu bilgisine yaklaşabilir. 6. Aristofanes'in örtük biçimde ifade etmek istediği ne olursa olsun, düşüncenin ürünü sezginin ürününden daha üstündür. Tabii felsefe yapmadan da doğruya ulaşmak mümkündür. Sokrates'in yöntemini uygulamasak da parasız insanların hem para kazanıp hem erdemli olmanın mümkün olmadığı şartlar altında yaşıyorlarsa, erdemli diye nitelenebileceklerini ya da insanın savaşta geri çekilmesine karşın cesur olabileceğini fark edebiliriz. Ancak o zaman bizimle aynı fikirde olmayanlara nasıl yanıt vereceğimizi bilemeyebiliriz. Tabii sunduğumuz görüşte mantıksal olarak karşı çıkılacak bir yan olup olmadığını önceden düşünüp tartmadıysak. Etkili kişiler erdemli olmak için paranın kesinlikle gerekli olduğu ya da savaşta geri çekilenlerin feminen olduğu konusunda ısrar edip bizi bastırabilirler. Bize güç kazandıracak karşı argümanlardan, örneğin Platya Savaşı ahlaki açıdan kokuşmuş bir topluluğun zenginliği, yoksun isek boynumuzu bükerek ya da ters ters bence ben haklıyım demekten başka çaremiz yoktur. Tabii haklı olduğumuzu da asla kanıtlayamayız. Sokrates'e göre kişinin kafasında doğru bir düşünce olduğu halde bu kişi kendisine yöneltilen itirazlara mantıklı biçimde yanıt verecek bilinçten yoksunsa bu kişinin düşüncesi doğru düşüncedir. Sokrates bilgiyi doğru düşünceden üstün tutar. Çünkü bilgi sahibi olmak yalnızca bir şeyin niçin doğru olduğunu bilmek değil, aynı zamanda öteki seçeneklerin niçin yanlış olduğunu da bilmek demektir. Filozof doğrunun bu iki biçimini büyük heykeltıraş Dadalus'un güzel heykellerinden örnek vererek açıklar. Sezgi yoluyla elde edilen doğru, bir kaide üzerine herhangi bir destek kullanılmaksızın oturtulmuş bir heykele benzer. Sert esen bir rüzgar bu heykelin devrilmesine yol açabilir. Öte yandan nedenlerini ve ona getirilebilecek karşı argümanları bilirsek doğru olanı destekleyip onu daha da güçlendirmiş oluruz. O zaman bu doğru argüman teller yardımıyla yere sabitlenmiş bir heykele benzeyecektir. Kısacası Sokrates'in düşünme yöntemi sayesinde biz de düşünceler üretebilir, bir fırtınayla karşılaşsak bile kendimizi tam anlamıyla güvende hissedebiliriz. 4. 70. yaşını sürerken Sokrates bir kasırganın içinde buldu kendini. 3 Atinalı, şair Meletus, politikacı Anitus ve hatip Likon, onun tuhaf ve kötü ruhlu bir adam olduğuna karar vermişlerdi. Onun şehrin tanrılarına ibadet etmediğini, Atina'nın toplumsal düzenini bozduğunu ve genç adamları babalarına karşı kışkırttığını iddia ediyorlardı. Filozofun susturulması hatta belki öldürülmesi gerektiğine inanıyorlardı. Atina kentinde doğruyu yanlıştan ayırmak için belli bir yasal işleyiş söz konusuydu. Helias mahkeme binası Agora'nın hemen güneyindeydi. Bu büyük binanın içinde bir tarafta jürinin oturması için tahta sıralar, sıraların karşısında da bir davacının ve savunmacının yer alacağı bir platform bulunuyordu. Davaya önce davacının konuşmasıyla başlanıyor, sonra savunmanın konuşması dinleniyordu. 200 ile 2500 kişiden oluşan jüri de hangi iddianın doğru olduğuna karar veriyor, jüri üyeleri kararlarını oy pusulalarını kullanarak ya da ellerini kaldırarak açıklıyorlardı. Bir tarafı destekleyen kişilerin sayısına bakarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verme yöntemi, Atina'nın politik ve yasal yaşamında hep kullanıla gelmiş bir yöntemdi. Ayda 2-3 kere Atinalı bütün erkekler yani yaklaşık 30 bin kişi Agora'nın güneybatısında kalan Pınika tepesinde toplanmaya çağrılıyor, burada ellerini kaldırarak önemli devlet meseleleriyle ilgili kararlarını açıklıyorlardı. Çünkü bu kentin sakinlerine göre çoğunluğun görüşü doğruyla eşdeğerdi. Sokrates'in davasının görüleceği gün mahkeme salonunda 500 kişi vardı. Davacı taraf konuşmasına karşılarında duran bu adamın bir sahtekar olduğunu söyleyerek başladı. Bu adam yeryüzünün ve gökyüzünün gizlerini çözmeye uğraşıyordu. Dinden sapmış sağlam argümanları kendi zayıf argümanlarıyla çürütmek için aldatıcı retorik yöntemler geliştirmişti. Üstelik gençleri de olumsuz yönde etkilemiş, sohbetleriyle onları bilinçli olarak yoldan çıkarmaya çalışmıştı. Sokrates suçlamaları yanıt vermeye çalıştı. Gökyüzüyle ilgili hiçbir kuram geliştirmediğini, yeryüzünün gizlerini araştırmadığını, dinden sapmış bir adam olmadığını, aksine kutsal ibadetlerde bulunulması gerektiğine gönülden inandığını, Atinalı gençleri yoldan çıkarmaya çalışmadığını söyledi. Sadece zengin babaları ve bol vakitleri olan bazı gençler onun sorgulama yöntemini kullanmaya çalışmışlar, önemli kişilerin pek çok şeyden habersiz olduklarını herkese kanıtlamaya çalışarak onları kızdırmışlardı. Eğer Sokrates birilerini yoldan çıkardıysa bunu istemeden yapmıştı. Zaten insanın kendi arkadaşlarını bile isteyerek kötü yola sürüklemesi pek de anlamlı değildi. Çünkü kötü arkadaşlardan bir gün mutlaka kendisi de zarar görürdü. Eğer istemeden bir hata yaptıysa doğru olan şey ona karşı bir dava açmak değil, kendine gelmesi için küçük bir uyarıda bulunmaktı. Filozof dışarıdan bakıldığında garipsenebilecek bir yaşam sürdüğünü itiraf ediyordu. Pek çok insanın önem verdiği şeylerle uğraşmadım. Örneğin para kazanmak, mülk edinmek, bir asker ya da bir yurttaş olarak şeref madalyaları kazanmak, güçlü bir konuma gelmek, kentlerimizde kurulan siyasi parti ve kulüplere katılmak gibi şeylerle hiç ilgilenmedim. Ancak felsefeye olan tutkusunu besleyen şey aslında Atinalıların yaşamlarını iyileştirmek gibi basit bir arzuydu. Gündelik yaşama ilişkin çıkarlarınızı zihinsel ya da ahlaki zenginliklerin önünde tutmamanız için sizi ikna etmeye çalıştım. Filozofa göre o kendini felsefeye öylesine kaptırmıştı ki jüri onu beraat ettirmek karşılığında felsefeyi bırakmasını istese bunu asla yapmazdı. Ben her zamanki gibi şöyle demeyi sürdüreceğim. Sevgili dostum, sen bir Atinalısın. Bilgeliği ve gücüyle dünyanın en ünlü ve en büyük kentinde yaşıyorsun. Bütün dikkatini mümkün olduğu kadar çok para kazanmaya, şan şöhre sahibi olmaya verip kendi ruhunu anlamak, mükemmelleştirmek ve hakikati aramak için hiç çaba göstermiyor olmaktan utanmıyor musun? Eğer içinizden biri benim söylediğim şeylere de önem verdiğini iddia ederse, o zaman onun gitmesine izin vermeyeceğim. Yanından ayrılmayacak, ona sorular soracak, onu inceleyecek, sınava tabi tutacağım. Bunu tanıştığım herkese, yaşlısına, gencine, yabancısına, Atinalısına, herkese yapacağım. Artık sıra 500 kişiden oluşan jürinin karar vermesine gelmişti. Kısa bir tartışmadan sonra 220 kişi Sokrates'in suçsuz olduğu, 280 kişi de suçlu olduğu kanısına vardı. Filozof alaycı bir ifadeyle şöyle dedi, doğrusu aradaki farkın bu kadar az olabileceğini düşünmemiştim. Yine de kendine olan güvenini yitirmedi, kararsızlığa ya da telaşa düşmedi. Onu dinleyenlerin %56'sı felsefi görüşlerine katılmadığı halde bu insanlara duyduğu inancı kaybetmedi. Biz bu kadar sağlam duramıyorsa kişiliğimizle ya da elde ettiğimiz başarılarla ilgili birkaç ağır söz işitince gözyaşlarına boğuluyorsak, bunun nedeni haklı olduğumuza inanmak için idde de başkalarının onayına gereksinim duymamız olabilir. Başkaları tarafına onaylanmamayı bu kadar ciddiye almamızın temelinde ise yalnızca terfi etmek ya da ayakta kalmayı başarmak gibi pragmatik nedenler değil, çok daha önemli bir neden yatar. Alaya alınmak yoldan çıktığımızı gösteren ve asla göz ardı edemeyeceğimiz bir işaret gibi gelir bize. Sokrates tabii ki zaman zaman hatalı olabileceğimizi, görüşlerimizden şüphe duymamız gerekebileceğini kabul ederdi. Ama gerçeklik duygumuzla başkalarının onayı arasındaki ilişkiyi değiştirebilecek çok önemli bir ayrıntıyı da eklemeden geçmezdi. Düşüncelerimizin ya da yaşam biçimimizin yanlış olduğu, asla ve asla çoğunluğun görüşleriyle ters düştüğümüz gerçeğinden yola çıkılarak kanıtlanamazdı. Bizi endişelendiren bize karşı olan insanların çokluğu değil, bize karşı olmalarının altında yatan sağlam nedenler olmalıdır. Yani dikkatimizi kabul görmediğimiz gerçeğinden uzaklaştırıp, niçin kabul görmediğimize ilişkin açıklamalara yöneltmeliyiz. İçinde bulunduğumuz topluluğun büyük bölümünün bize karşı olduğunu öğrenmek korkutucu gelebilir. Ama mevkiimizi terk etmeden önce bu kişilerin hangi yöntemleri kullanarak bu sonuca vardıklarını irdelemeliyiz. Bize muhalefet edenlerin düşünme yöntemlerinin sağlamlığı, onların muhalefetine vereceğimiz değeri belirler. Fakat genellikle tam tersi bir eğilimle hareket ederiz. Herkesi dinleme, her kaba söz, her alaycı davranış karşısında üzülme eğilimiyle. O zaman kendimize en önemli ve en teselli edici soruyu sormayız. Bu kötü eleştiri hangi temele dayanmaktadır? Çünkü biz genellikle ölçüp tartarak dürüstçe düşünen bir eleştirmenin itirazlarıyla, nefret ve kıskançlıkla hareket eden eleştirmenin itirazlarını bir tutarız. Eleştirilerin altında neler yattığını anlamak için kendimize zaman tanımalıyız. Sokrates'in de gayet iyi bildiği gibi eleştirilerin altında yatan düşüncede ilk bakışta fark edilmeyecek bir çarpıklık olabilir. Bizi eleştirenler değişen ruh hallerine ötürü birdenbire yanlış sonuçlara varmış olabilirler. Ani bir dürtüyle ya da ön yargıyla karar vermiş, hatta kamburlarının gözlere hoş görünmesini sağlamak için mevkilerini kullanmış olabilirler. Kısacası sarhoş, amatör, çömlekçiler gibi yamru yumru düşüncelerle karşımıza çıkmış olabilirler. Ne yazık ki çömlekçiliğin tersine düşünce ürününün iyisini kötüsünden ilk bakışta ayırmak zordur. Halbuki sarhoş bir zanaatkarın yaptığı çömleği ayık meslektaşının yaptığı çömlekten ayırmak hiç de zor değil. Aşağıdaki tanımlardan hangisinin iyi olduğuna ilk bakışta karar vermekse çok zor. Cesaret, zeka ve sabır gerektirir. Ön saflarda durup düşmanla savaşan kişi cesurdur. Otoriter bir tavırla dile getirilen kötü bir düşünce nasıl oluşturulduğuna ilişkin sağlam kanıtlar sunulmamış olsa da bir süre için sağlam bir düşüncenin taşıdığı ağırlığı taşıyabilir. Ancak dikkatimizi yalnızca karşımızdakilerin vardıkları sonuçlara odaklarsak, onlara belki de hak etmedikleri halde saygı duymaya başlarız. İşte bu yüzden Sokrates bizi eleştirenlerin yargıya varmak için kullandıkları mantıksal yöntemler üzerinde durmamız gerektiğini vurgular. Eğer bunu yaparsak muhalefetin getireceği sonuçlardan kendimizi kurtaramasak da hatalı olmanın bizde doğuracağı zayıflık duygusunu yaşamamış oluruz. Bu fikir Sokrates'in aklına duruşmadan hemen önce Sicilyalı tanınmış bir retorik hocası olan Paulus ile yaptığı sohbet sırasında gelmişti. Ziyaret amacıyla Atina'da bulunan Paulus'un insanı ürperten politik görüşleri vardı. Üstelik adam Sokrates'i bu görüşlerin doğruluğuna inandırmayı aklına koymuştu. Paulus yalnızca diktatörlerin gerçekten mutlu olabileceklerini ileri sürüyordu. Çünkü insan ancak diktatör olunca istediği gibi davranabilir, düşmanlarını hapse atabilir, onların mallarına el koyabilir, hatta onları idam ettirebilirdi. Sokrates bu iddiaları kibarca dinledi, ardından bunlara bir dizi mantıklı argümanla yanıt verdi. Amacı ancak iyi bir şey yapmanın insana mutluluk getireceğini göstermekti. Ancak Paulus ayak direyerek çok sayıda insanın diktatörlere saygı duyduğunu söyledi. Makedonya kralı Arkelaos'un amcasını, kuzenini ve 7 yaşındaki meşru varisini öldürttüğünü ama yine de Atina halkının ona büyük destek verdiğini belirtti. Paulus'a göre Arkelaos'tan hoşlanan insanların sayısı kendi diktatörlük kuramının doğruluğunu kanıtlamaya yetiyordu. Sokrates, Arkelaos'tan hoşlanan insanlar bulmanın çok kolay, iyi bir davranış göstermenin kişiye mutluluk getireceği görüşüne destek verecek insanlar bulmanınsa çok daha zor olabileceğini kibarca kabul etti. Benim söylediğim şeyin yanlış olduğunu kanıtlamak için tanıklar çağırman gerektiğini düşünüyorsan, emin ol Atina'daki herkes burada doğup büyümüş olsun olmasın, herkes sana destek verecektir diye açıkladı Sokrates.